Ayrım 8.
Karanlık ve köyüne sokağa çıktıklarında Otto adamın koluna girdi, elleriyle onun sert ve adeleli kollarını tutup okşamaya başladı. Bir süre tenha ve karanlık sokaklarda konuşmadan yürüdüler. Nihayet adam, "Parayı getirdin mi?" diye sordu. Otto başını salladı. Adam, "Hadi ver öyleyse," diye homurdandı. Otto Han cebinden çıkardığı bir tomar parayı adama uzattı. Tamirci kılıklı adam aceleyle parayı saydı. Sonra, "Bu eksik," diye gürledi. Otto pişkin pişkin sırıttı. Öbür yarısı işi bitirince. "Saçmalama. Senin iş dediğin şey benim için 10 dakikalık mesele. Paranın tamamını bu gece istiyorum." "Tamam koçum olacaksın. Gerisini işi bitirince benim evde ödeyeceğim. Hem de fazlasıyla." İkisi de gülüştüler. Tamirci kılıklı adam parmaklarını uzatarak Otto'nun yanağından sertçe bir makas aldı. Pespaye herif acıdan zevk alıyordu. Nitekim Otto hoşlanarak kıkırdadı. Tamirci kılıklı adam gerçekten de otomobil tamircisiydi. Otto onu bir yıl kadar önce arabasının frenlerine baktırmak için gittiği bir servis istasyonunda tanımış ve aklı başından gitmişti. Çok yakışıklı bir adamdı. Tam bir erkek. Kimsenin yanında konuşamadığı Türkçesi o sıralar meramını anlatacak kadar iyi değildi. Otto'nun Alman olduğunu anlayan servis şefi içeriden Almanca bilen birini çağırmıştı. İlk kez böyle karşılaşmışlardı. Adam da ona ilgisiz kalmamıştı. Kısa bir süre sonra da rüyalarının prensi olmuştu. Tamirci 3-4 sene kadar Almanya'daki bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışmıştı. Bekardı. Nedense yaban ellerde fazla barınamamış, sıla hasretiyle yanıp tutuşunca memleketine dönmeyi yeğlemişti. Haftada en az 2 geceyi Otto'nun evinde geçiriyordu. Alman sevgilisi ona bir tamirhane açmaya söz vermişti. Sözünde de duracağı benziyordu. "Hadi arabanın plaka numarasını ver," dedi. Otto cebinden çıkardığı ufak bir kağıda uzattı. Tamirci ilk sokak lambasının ışığı altında kağıda bir göz attı. Beklediği adres, arabanın markası, rengi ve plaka numarası yazılıydı. Başını sallayıp "Tamam," dedi. Sonra ilk münasip yerde ayrıldılar. Tamirci işine bakabilirdi artık. Aradığı sokağı teşvikiyede kolay buldu. Eliyle koymuş gibi. Caddeye paralel ilk sokaktı. Arabalara bakındı. Önce telaşa kapıldı. Aradığı arabayı sokakta park etmiş olarak bulamadı. Belki henüz eve dönmemişlerdir diye düşündü. Dizi dizi duran arabaları tekrar gözden geçirdi ve arabayı gördü. Sağ taraftaki kaldırım kenarına iyice çekilmişti. Kaldırım tarafının altına giremezdi arabanın. Yer yoktu. Sokağa dönük, sol taraftaki boşluktan girmek zorunda olduğunu anladı. Bunu yapamazdı şimdilik. Apartman ışıklarının çoğu sönük olmakla beraber sokaktan bir uykuya ve sessizliğe dalmamıştı henüz. Arada sırada sokaktan geçenler bile oluyordu. Biraz daha beklemesi gerekecekti. Hiç önemsemedi. Hafif hafif ıslık çalarak caddeye çıktı. Nişantaşı'na kadar yürüdü. Bol ışıklı vitrinlere bakarak oyalandı. Sıcak Temmuz gecesinde en ufak bir esinti yoktu. Sokağa döndüğünde saat 1:30'u geçiyordu. Kimsecikler yoktu etrafta. Zaten sokakta oturanların çoğu bu mevsimde yazlıklarında olurdu. Çevreyi son bir kez kolaçan edip arabanın altına kaydı. Elinde taşıdığı çantayı açıp bir iki alet çıkardı. Yaptığı iş onun için çocuk oyunu kadar basitti. Az sonra arabadan yoğun ve kirli bir yağın şıp şıp asfalta damladığını fark etti. İşte hepsi bu kadardı. Arabanın altından başını çıkarıp sokağa yeniden kolaçan etti. Ne sokakta ne de çevre pencerelerde kendisini gören kimse olmamıştı. Arabanın altından çıktı, tamir çantasını eline alıp kendisini Otto'nun evine götürecek bir taksi bulmak üzere caddeye yürüdü. Çok yorgun hissediyordu kendini Doktor Kenan. Bütün bir geceyi koltuk üzerinde düşünerek geçirmişti. Şafak sökerken kısa bir süre içinin geçtiğini hatırlıyordu. Uykusuzluk ve yorgunluktan bütün adaleleri gerilmişti. Kalkıp uzun uzun esnedi. Yatağa hiç girmediğini de o zaman fark etti. Başını çevirip uyuyan karısına baktı. Nedense onun yüzü de yorgun ve huzursuz görünüyordu. Göz kapakları şiş ve kızarmıştı. Sanki ağlamış gibi. Dün geceden beri soyunmadığını, partiye gittiği elbiseyle oturduğunu gördü. Bugün işe gidemeyecekti. "Bu kafayla çalışamam," diye geçirdi içinden. Önce Fulya tarlasındaki randevuya gitmeliydi. Lanet olasıca herif orada randevu vermişti. Dönüşte biraz uyur, sonra da akşam buluşmak için Selim'e telefon ederdi. Partide yarım kalan anlatacaklarını genç dostunun çok merak ettiğine emindi. Üstüne düşeni yapmalıydı. Hatalı ve kusurlu da olsa. Vicdanı bunu emrediyordu. Az kalsın bir haine uyup bütün hayatı boyunca azap çekeceği, vebalini üzerinden atamayacağı bir hıyanete sürükleniyordu. Banyoya girip elini yüzünü yıkadı. Tıraş bile olmadı. Cüzdanını ve otomobilinin anahtarını aldı. Daha vakti vardı. Mutfağa girdi. Çay ya da kahve yapacak gücü yoktu. Cam bir fanusun içinde duran dilimlenmiş üzümlü kekten bir parça koparıp ağzına attı. Şimdi içi daha rahattı. Zor da olsa karara varmak onu rahatlatmıştı. Ayrıca yaptıkları şeklen bir suç oluşturmuyordu. Olsa olsa işlenecek bir suçu ihbarda gecikmişti. Bunu da bu akşam Selim'e söyler, yükten kurtulurdu. Sonrasını beraber kararlaştırırlardı artık. Sokağa çıktı. Uykusuz geçen bir geceden sonra sabah güneşinin vücudunu sarmalayıp ısıtması hoşuna gitti. Arabayı çalıştırıp yola koyuldu. Şimdi morali biraz daha düzelmişti. Zor da olsa bir karara varmanın rahatlığını duyumsuyordu. İçinde çöreklenen bütün hırs ve nefreti herife kusacaktı. Sabahın bu saatinde yol tenhaydı. Gaza bastı. Şişli'ye geldiğinde eni konu rahatlamıştı. Migros'un yanından Fulya tarlasına inen yolun ağzına geldi. Ve araba hızla yokuştan aşağıya kaymaya başladı. Ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunda fren pedalını kökleyince anladı. Bir pompa, ardından bir pompa daha yaptı. Fren pedalı zemine yapışmıştı. Dehşetle ilkildi. Frenler tutmuyordu. Vites küçültüp motor freni yapmak istedi, olmadı. Araba dik yokuşta şimdi daha da hızlanmıştı. Göz bebekleri korkuyla büyüdü. Yüklü ağır kamyonlar peşi sıra yokuşa tırmanıyordu. Arabayı sağa kırıp durabileceği uygun bir yer aradı, bulamadı. Daha da hızlanmıştı. Son ümit el frenine asıldı. Lastiklerden gıcırtılı sesler yükseldi. Hafif bir yanık kokusu duyar gibi oldu. Araba durmadı, sadece yönü biraz değişti. Yokuş yukarı çıkan vasıtaları uyarmak için çılgınca klakson çalmaya başladı. Direksiyona hakim olamadığını dehşetle görüyordu. Çaresizlikle feci bir sonun yaklaştığını hissetti. Gözleri yanıp başı uğuldadı. Araba tamamen kontrolünden çıkmıştı. Son gördüğü şey kereste yüklü devasa bir kamyonun tamponlarıydı. Acı bir çığlık attı. Selim o sabah işe erken geldi. Kenan'ı göremeyince içini izah edemediği bir endişe kapladı. İşiteceği şeylerden korkuyordu. Dün gece bu konuda epey kafa yormuş ama yine de akla yakın bir yorum yapamamıştı. Saat 9:30 olunca odasından çıkıp laboratuvara gitti. Kenan'ın yalnız görüşebilmek için önce odasına geleceğini sanmıştı. Kenan laboratuvarda da yoktu. Şahin'le Otto çoktan çalışmaya başlamışlardı bile. Günaydın deyip mikroskobunun başına çöreklendi. Kenan'ın gecikmesinden endişeleniyordu. Saat 10'a yaklaşıyordu. Bir aksilik olmasa mutlaka şimdiye kadar işinin başında olurdu. Aklına kötü ihtimaller gelmeye başladı. Arkadaşının dün akşamki durgun ve yıkık hali gözünün önünden gitmiyordu. Telefonun zili laboratuvarın sessiz havasını yırtarcasına çaldı. Selim yerinden fırlamak istedi. Kenan'ın aradığına emindi. Ama telefona daha yakın olan Şahin uzandı. Selim işini bırakmış dinliyordu. Şahin, ne diyorsunuz? İnanamıyorum demesiyle irkilip ayağa fırladı. Şahin'in beti benzi atmış, yüzü sapsarı kesilmişti. Selim dayanamadı. Ne olmuş, çabuk söyle diye bağırdı. Galiba korktuğu başına geliyordu. Kötü bir haber alacağı içine doğmuştu sanki. Şahin kekeleyerek, bir trafik kazası dedi. Gözleri nemlenmişti. Kenan vefat etmiş. Arabası bir kamyonun altına girmiş. Hastaneden aradılar. Selim yerinde sallandı. Düşmemek için önündeki masaya tutundu. Bu zamansız ölüm haberine hem üzülmüş hem de şaşırmıştı. İçini bir yeis kapladı. Ne yapacağını şaşırıp kaldı. Aklına ruhsar geldi. Kadın herhalde perişan olmuştur diye inledi. O sırada gözü Otto Han'a takıldı. Alman aralarındaki konuşmayı anlamadığı için onlara bakıp duruyordu. Ama olağanüstü bir durumun varlığını sezinler gibiydi. Yanakları yine kızarmıştı. Şahin ona dönüp Doktor Kenan'ın bir trafik kazasında öldüğünü söyledi. Adam üzülmüş görünüyordu. Yerinden kalktı. Selim'e yaklaştı. Benim bir yardımım dokunabilir mi? Diye sordu. Selim cevap vermedi. Şahin başını salladı. Genç adam telefonun başına geçti, karısını aradı. Ona haberi nasıl vereceğini kestiremiyordu. Selin üçüncü çalışında Selma Ahize'yi kaldırdı. Selin perişan bir sesle, ''Sana kötü bir haberim var.'' diye mırıldandı. ''Biliyorum.'' dedi Selma. ''Kötü haber çabuk yayılır.'' ''Nereden öğrendin?'' ''Ruhsar'dan. Az evvel telefon etti.'' ''Nasıl zavallıcığın hali?'' Selma bir an duraksadı, cevap vermekte zorluk çekti. Hiç de fazla sarsılmışa benzemiyordu, diyemezdi ya. Kısaca, ''Üzgün herhalde.'' dedi. Selim karısının konuşmasındaki garipliği sezinlemişti ama bunun nedenini telefonda soramazdı. Karısı, ''Ruhsar'ın evine gidiyorum. Şu sıralar bırakmamız ayıp olur. Fırsat bulunca sen de oraya gel.'' dedi ve telefonu kapattı. Laboratuvarda çalışma durmuştu. Hiçbiri çalışamıyordu. Kenan camiada sevilen biriydi. Çalışkan bir araştırmacıydı da. Hiç kimseyle bir ihtilafı, sürtüşmesi olmamıştı. Herkes severdi onu. Arkadaşının zamansız ölümüyle duygulanan ve sersemleyen Selim tabureye çöktü. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemiyordu. Gözleri daldı. Kenan açıklayamadığı sırrını da beraberinde götürmüştü. Bugün kendisine önemli bir sır ifşa edecekti. Keşke kokteyl partiden sonra buluşup konuşmakta ısrar etseydim diye hayıflandı. Onun içine kapanık, donuk halini hatırladıkça büsbütün üzülüyordu genç adam. Acaba beynini kemiren endişe neydi? Belki de ruhunda esen fırtına nedeniyle aşırı dalgınlığı bu kazaya sebebiyet vermişti. Birden aklına gelen bir ihtimalle irkildi. Yoksa bu bir kaza değil miydi? Acaba Kenan kendi canına mı kıymıştı? Dünkü durgun, gergin ve düşünceli halini hatırladı. Partide bile kimseyle konuşmamıştı. Sessiz kabuğuna çekilmiş, sanki yaşamdan kopmuş bir hali vardı. Aklına gelen bu ihtimal onu daha da rahatsız etti. Ama Kenan intihar etmiş olamazdı. Selim güçlü iradeli, ruh yapısı sağlıklı bir insandı. Aklı başındaki bir kişinin kendi canına kıymasını asla kabul edemezdi. İntihara teşebbüs eden her kişinin marazi bir ruh yapısının, hasta bir bünyesinin var olduğuna inanmıştı. Bir iki günlük bir bunalımın Kenan'ı intihara kadar götürecek şiddette olabileceğine ihtimal veremiyordu. Sıhhatinden şikayeti yoktu. Neşeli, canlı, cıvıl cıvıl bir mizacı vardı. Bu bir kaza olmalıydı. Kaçınılmaz bir kaza. Kaderin acı bir cilvesi. Sonuçta herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Aklına başka bir olasılık gelmiyordu. Ertesi gün öğle namazından sonra görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Mesai arkadaşlarının çoğu Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan cenazeye katıldılar. Muhtar basmacı törene iştirak etmemekle beraber büyük bir çelenk göndermeyi ihmal etmemişti. Karl Weber'le Otto Han'da cami bahçesinde yer almışlardı. Başları örtülü, gözleri yaşlı bir kadın topluluğu da yine caminin bir köşesinde ağlaşıp duruyordu. Selma, Ruhsar'ın yanından hiç ayrılmamıştı. Cenaze namazı kılınırken Selim, bahçedeki ağaçların birinin gölgesinde mahzun nazarlarla Ruhsar'ı süzüyordu. Doğrusu Kenan'ın karısı, umduğundan da metanetli çıkmıştı. Fazla yıkılmış gözükmüyordu. Dünkü trafik kazasının tüm teferruatı ve olayın korkunç resimleri basında yer almıştı. Freni patlayan arabanın kamyon altına girmiş ve parçalanmış durumunu gösteren fotoğraflar, İstanbul'da çıkan bütün gazetelerin birinci sayfalarındaydı. Namazı müteakip, Doktor Kenan'ın tabutu arkadaşlarının elleri üzerinde, cenaze arabasına taşınırken fotoğrafçılar yine harıl harıl resim çekiyorlardı. İşte Selim'in zihnini allak bullak eden şey de o anda oldu. Fotoğraf çeken gazetecilerden biri dikkatini çekmişti. O kalabalık ve kargaşa arasında adamın, cenazeden ziyade kendisinin resmini çektiğini fark etti. Adama dikkatle baktı. Fotoğrafçıyı gözü bir yerden ısırıyordu. Neden sonra Tarabya Oteli'nde Günter Zayner'i kollayan adam olduğunu anımsadı. Hani o gri elbiseli, bıyıklı adam. Taşıdığı tabutun kolunu arkadan gelen kişiye teslim eden Selim, hızla adamın üstüne doğru yürümeye başladı. Adam uyanmıştı. Bu kez gazeteci kisvesi altında ortaya çıkan esrarengiz kişi, koşarcasına cami avlusunun karşı tarafındaki sokağa açılan girişe doğru fırladı. Selim yine geç kalmıştı. Peşinden koştu ama onu bulamadı. Her kimse ortadan kaybolmayı iyi beceriyordu zaten. Selma ile Selim o gece evde yapılan hatim duasında da bulundular. Sonra gelenler birer ikişer dağıldılar. Selim de eve dönmek için Selma'ya işaret etti. Yanına yaklaşan karısı, ''Ruhsar biraz daha kalmamızı istiyor. Galiba bize bir şey söyleyecek dedi. Selim bir an titredi. Kötü bir haber alacağı endişesi içini kapladı. Herhalde mühim diye düşündü. Kocasını yitirmiş bir kadın bu kadar sıcağı sıcağına bir şey anlatmak istiyorsa konu çok önemli olmalıydı. Genç adam başını sallayıp peki bekleyelim dedi. Ruhsar'ın annesi o gece kızının yanında kalacaktı. Sevimli ve anlayışlı bir kadın olan Pakize Hanım kızının misafirleriyle yalnız kalma isteğini olgunlukla karşılayıp çekildi. Ruhsar çekingen davranıyordu. Anlatacaklarına nereden başlayacağını kestiremeyen bir hali vardı. Mendiliyle göz pınarlarında beliren iki damla yaşı sildi. Gözlerini Selim'e dikip uzun uzun baktı. Genç adam da biraz tedirgin olmuştu. Nihayet, "Kenan'ı çok severdin değil mi?" diye sordu. Selim soruyu biraz anlamsız bulup acı çeken kadının yüzüne baktı. "Evet," dedi. "İyi arkadaştık." "Onun çoğu sırrını bilirdin kuşkusuz." Selim başını salladı. Ruhsar'ın işi nereye getireceğini merak etmeye başlamıştı. Öyleyse Fule'yi de tanıman lazım. Sana ondan bahsetmiş miydi hiç? Selim rahatsız oldu. Galiba arkadaşının hayatında bilmediği bir kadın vardı. Başını salladı. Hayır, Fule diye birini tanımıyorum dedi. Gerçi Kenan biraz çapkın bir adamdı. Ufak tefek yaramazlıklar yaptığını biliyordu. Hatta hiç çekinmeden bunları Selim'e de anlatırdı. Lakin şimdiye kadar Fule diye birisinden bahsettiğini hiç hatırlamıyordu. Kendisini dikkatle izleyen Ruhsar'a bakıp ''Eminim böyle biri yok, yanılıyorsun.'' diye mırıldandı. Kadın isyan etti. ''Yapma Selim, bana arkadaşını korumaya kalkma. Olan oldu zaten, inkar etmenin anlamı yok.'' ''Sana doğruyu söylüyorum Ruhsar. Şu sıralar onun hayatında hiç kadın yok. Olsa mutlaka bana söylerdi. Bütün günümüz, bütün saatlerimiz birlikte geçiriyordu. Hem sen de bilirsin, rahmetli çok konuşkan biriydi. Bana güvenir, benimle dertleşirdi.'' Ruhsar biraz kırgın Selim'in yüzüne bakıp ''Demek sana Fulya'dan bahsetmedi.'' dedi. Selim üzüntüyle başını salladı. Ruhsar birden top gibi patladı. ''Ama o kaltak dün akşam benim evime telefon etti.'' Karı koca hayretle Ruhsar'ın suratına baktılar. ''Evet, evi aradı ve Kenan'la şiddetli bir ağız dalaşı yaptılar.'' Selma araya girip kadınsal bir tepkiyle ''Ne söyledi ahlaksız şırfıntı?'' diye sordu. Kadın gözlerini silerken hıçkırmaya başlamıştı. ''Bilmiyorum.'' dedi. Ama telefonda Kenan deliye dönmüştü. Bütün konuşma boyunca homurdanıp durdu. Çılgın gibiydi. Zaten telefonu kapattıktan sonra adeta kendini kaybetti. Bütün gece uyumadı. Yatağa bile girmedi. Öylece dalgın koltuğa mıhlanıp kaldı. ''Avaz avaz Kenan'' diye bağırdığımda beni bile işitmedi. İşittikleri Selim'in garibine gitmişti. Gayri ihtiyari aklına başka şeyler gelmeye başladı. Ruhsar'a dönüp, ''Kadınla telefonda ne konuşuyorlardı?'' diye sordu. ''Ne bileyim, anlamıyordum ki.'' ''Anlamadın mı?'' ''Anlamadım tabii. Kaltak Almanca konuşuyordu. Kenan da hep Almanca cevaplar veriyordu.'' Selim birden buz gibi kesildiğini hissetti. İş biraz daha çatallaşıyordu. Selim merakla sordu. ''Telefonu sen mi açtın?'' ''Hayır.'' ''Allah Allah, hiçbir şey anlamıyorum. Telefonu sen açmadın, kadının sesini duymadın, üstelik Almanca konuşuldu. Peki bu Fulya nereden çıktı?'' ''Çünkü Kenan iki kere Fulya diye bağırdı.'' Selim bir an duraladı. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Duyduklarını yeniden aklında süzgecinden geçirmeye başladı. Bu işte bir terslik seziniyordu. Şayet arayan evlilik dışı ilişkisi olan bir kadınsa ve karısı anlamasın diye Almanca konuşuyorsa hiç ona karısının yanında Fulya diye hitap eder miydi? Yok, Kenan akıllı bir adamdı. Hayatında bir kadın olup olmadığını bilemezdi ama Kenan'ın ne kadar sinirli olursa olsun böyle bir gaf yapmayacağına emindi. Bu esrarengiz telefonun başka bir sebebi olmalıydı mutlaka. Bir an Ruhsar'ı unutup düşüncelere daldı. Kenan'ın kendisine yapacağı itirafı hatırladı. Acaba telefonun bununla bir ilgisi olabilir miydi? Başına ağrılar saplandı. Ruhsar'a söyleyecek akla uygun bir şey bulamıyordu nihayet. ''Son günlerde Kenan'da bir durgunluk hissediyor muydun?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Ruhsar. ''Şimdi daha iyi anlıyorum. Hep o Fulya yüzündenmiş demek.'' ''Hiç başka bir sebep aklına geldi mi?'' ''Nasıl bir sebep yani?'' ''Kadın dışında bir şey. Ne bileyim, mesela para sıkıntısı falan var mıydı?'' Ruhsar bir an daldı, soruyu düşündü. Hafifçe kızardı. ''Evet, var mıydı?'' diye yineledi Selim. Ruhsar bir yutkundu, sonra Emin değilim. Lakin zaman zaman buradan ayrılmayı düşündüğü oluyordu. Bana birkaç kez bu konuyu açtı. Buradan ayrılmayı mı? Bana bu konuda hiçbir şey söylememişti. Nereye gitmeyi düşünüyordu? Emin değilim. Bir kere Cleveland'den bahsetmişti. Bir kere de Hamburg'dan. Galiba oralarda tanıdıkları varmış. Bir davetten filan söz ediyordu. Bilirsin evde işinden hiç bahsetmez. Özellikle de bana. Selim işittiklerinden iyice rahatsız olmaya başlamıştı. Şüpheleri yavaş yavaş bir noktada odaklaşmaya başlıyordu. Selim, Gras'taki işinden memnun değil miydi? Diye sordu. Emin değilim. Bana böyle bir şikayeti dile getirmemişti. Günahını almak istemem. Sıkılmıştı Selim. İçini birden tarifsiz bir kasvetin kapladığını duyumsadı. Bir an evvel evine dönmek istiyordu. Ayağa kalkıp müsaade istediler. Selma Ruhsar'a sarılıp bir sürü teselli edici laflar söyledi. Konuşması bitmek bilmiyordu. Tam kapıdan çıkarken ''Şimdi anladım'' diye bağırdı. Sesi evde yankılar yaratmıştı. İki kadın şaşırarak Selim'e döndüler. ''Fulya bir kadın adı değildi'' diye söylendi. Sonra kendi kendine ''Aptal kafa, bunu nasıl düşünemedim?'' diye hayıflandı. Selma da Ruhsar da şaşkınlıkla onu süzüyorlardı. Kadınlara döndü. ''Anlamadınız mı? Biraz kafanızı çalıştırsanıza. Kaza nerede oldu?'' ''Fulya tarlasına inen yolun ortasında.'' Telefon eden kişi Kenan'ı oraya çağırdı. Yani Fulya tarlası denilen yere. İşte Ruhsar'ın duyduğu ve kadın adı sandığı Fulya bu. Kenan herhalde işe gelmeden önce o randevuya gitmeyi düşünmüştü. İşte ne olduysa o arada oldu ve Kenan Fulya tarlasına gidemedi. Kadınlar bakıştılar. İzah mantıklı görünüyordu. Ruhsar yine de tatmin olmamışçasına. Ama Kenan çok sinirliydi. Telefonda adeta kavga ediyordu. Onun kimseyle böyle münakaşa ettiğini görmemiştim dedi. Selim omuzlarını silkerek, bunun şaşılacak yanı yok diye söylendi. Ruhsar endişeyle genç adama baktı. Lütfen bilmece gibi konuşma. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Selim'in beyninde bazı şeyler enikonu şekillenmişti artık. Sadece net ve aydınlık değildi. Bazı ispatlanmayacak şüphelerini açıklayıp zaten üzgün olan Ruhsar'ın daha da aklını karıştırmak istemedi. Sen gönlünü ferah tut. Kenan'ın bir kadınla ilişkisi yoktu. Buna inan yeter, dedi. Ruhsar 24 saatten beri ilk defa gülümsedi. Kocasının ölümünün acısı şimdi gerçek anlamda yüreğine oturmuştu. Sağ ol Selim, beni rahatlattın, dedi. Gözlerinden sicim gibi yaşlar inmeye başlamıştı. Selim dosyadan başını kaldırıp çalan telefona uzandı. Karl Weber'di arayan. Adam uygun bir zamanda önemli bir konuyu görüşmek üzere odasına kadar gelmesini rica ediyordu. Sesi kibar ve ölçülüydü. Rahatsız ettiği için özür dilemesine rağmen artık buranın patronu benim diyen emredici bir hava sezinledi Selim.